Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Çünkü bütün hamdler ancak ona yapılır, başkasına hamd edilmez. Bize verdiği nimetlerden dolayı, bu imkanı verdiğinden dolayı ancak Rabbimize şükrediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz kendimiz ve tüm dünya Müslümanları için. Abdullah İbni Mesud'un rivayetleriyle devam ediyoruz elhamdülillah. 3596. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve ey Allah'ın Resulü, iyi bir Müslüman olursam cahiliyede iken yaptığım şeylerden sorumlu tutulur muyum diye sordu. Adamın bir endişesi var. Evvelki hayatında, Müslüman olmadan önceki cahiliye hayatında, yani Allahu Teala'yı karıştırmadan kurduğu dünyasında yanlışlar yapmış. Nefsiyle, kendi kararlarıyla, insanların kararlarıyla bir hayat yaşamış. Değil mi? Cahiliye nedir? Allahu Teala'nın sözünün, Allah-u Teala'nın bilgisinin, kararının hayata dahil edilmediği ortamlara cahiliye diyoruz. Dolayısıyla bu adam öyle döneminde bir takım yanlışlar yaptı, hem de acı zulümler işledi. Bunlardan sorumlu olur muyum? Ben şimdi Müslüman oldum ve Müslümanlığımda iyi olursam bunlardan sorumlu olur muyum diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iyi bir Müslüman olursan cahiliyedeyken yaptığın şeylerden sorumlu tutulmazsın. Kötü bir Müslüman olursan da hem önce ve hem de sonra yaptıklarından sorumlu tutulursun buyurdu. Yani İslam kendisinden öncekini siliyor elhamdülillah. Fakat insanlara dair ahlak bozukluklar, yanlışlıklar, zulümler, haksızlıklar, kötülükler eğer Müslümanlığın ile değişmiyorsan, bu karakter yapısı sende bir farklılık oluşturmuyorsa yine aynı şekilde devam eden bir süreç olacaktır. Mevla korusun. İslam'la sadece zihnimiz, dilimiz değil, bütün ahlakımız, hayatımız, hayata bakışımız değişecek Allah'ın izniyle. Her şey bir çırpıda olmayacak belki ama biz basamak basamak hayırlı insan olmak için çabalıyoruz Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3598. rivayet. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ukbe bin Ebu Muayt'a ait koyunları otlatıyordum. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir yanıma uğradılar. Mekke'de yaşanıyor bu hadise. Abdullah İbni Mesud, Ukbe'nin çobanı, koyunlarını otlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh yanıma uğradılar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey delikanlı, bize verebileceğin sütün var mı diye sorunca, var ama ben emanetçiyim, size süt veremem dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peki henüz süt vermeyen koyunun var mı diye sorunca, henüz süt vermeyen koyun getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koyunun memesini sıvazlayınca sütle doldu. Sütünü bir kaba sağdı ve içti. Sonra Ebu Bekir'e içirdi. Sonra memeye sütünü çek buyurunca, koyunun sütü çekildi. Daha sonraları yanıma gelip, ey Allah'ın Resulü, o söylediğin şeylerden bana da öğret dediğimde başımı okşadı ve Allah merhametini senden esirgemesin. Sen bunu öğrenecek bir gençsin buyurdu. Bundan önceki ravimiz, sahabemiz Abdullah İbni Abbas'tı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun da başını okşamış. Ona da merhametle dua etmiş. Allah'ım buna Kur'an'ı öğret demişti. Şimdi bir başka İslam delikanlısıyla karşı karşıyayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme genç yaşta iman etmiş bir çoban Abdullah, küçük boylu, cılız, insanların öyle değer vermediği birisi aslında. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona değer veriyor ve diyor ki Allah merhametini senden esirgemesin. Sen bunu öğrenecek bir gençsin buyurdu ve Allah'ın izniyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası gerçekleşti. Abdullah ibn Mesud dini öğrendi. Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından 70 küsur sureyi öğrendiğini kendisi bize ifade edecek. Okuyacağız onları da inşallah. Buradan bu hadis-i şeriften Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç kimseyi ihmal etmediğini anlayalım mı? Yani çevrede insan arıyorlar sanki Hazreti Ebubekir ile birlikte. Hem Rablerini zikrediyor, kitabı belki kendi aralarında konuşuyorlar ama dolanıyor. Birilerini bulduklarında da hemen ona Rabbin kelamından söz söylüyorlar. Güzel ahlakları zaten ortada davranışlarıyla. Burada da Abdullah'ı ıskalamadılar, geçmediler. Bu bir çoban, ne işe yarayacak? Bize daha şöyle şöyle adamlar lazım demediler. Köleymiş, demirciymiş, kömürcüymüş, çobanmış demeden, küçükmüş, cılızmış, şişmanmış demeden, kadınmış, erkekmiş demeden, bütün insanları halife kabul eden anlayışın gereği olarak herkese Allah'ın vahyinden haberdar etmeyi dert etmiş bir Resulümüz var. Bize de bunu öğretiyor. Onun sünneti bu. İnsanları ıskalamayacağız. Hiçbir kimseyi hor görmeyeceğiz. Ve herkese Allah'ın kelamından bahsedeceğiz. Beraber zikredeceğiz. Müslümansa, kafirse onun bu zikre gelmesi için çabalayacağız, söyleyeceğiz. Derdimiz bu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3600'cü rivayet. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dedi rivayet edilmiştir. Allah kulların kalplerine bakınca en hayırlı kalbin Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ait olduğunu gördü. Bundan dolayı onu kendine seçti ve risaletle gönderdi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbinden sonra kulların kalplerine bakınca en hayırlı kalplerin onun ashabının kalpleri olduğunu gördü. Bundan dolayı onları Resulullah'ın yardımcıları ve dininin savaşçıları kıldı. Müslümanların iyi olarak gördüğü şeyler Allah katında iyi, kötü gördüğü şeyler de Allah katında kötüdür. Çünkü Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şehadete bizi yönlendiriyor ve şehidallahu ennehu la ilahe illahu diye başlayan ayet-i kerimede Allah-u Teala kendisinin biricik olduğuna, kendisinden başka bir ilah olmadığına kendisi şahitlik yapıyor. Melekler buna şahitlik yapıyor ve alimler, adaleti ayakta tutan alimler de buna şahitlik yapıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın şahitlik yaptığı konuya biz de şahidiz. Gerçekten iman eden, gerçekten kitabı bilen, gerçekten Müslümanca bir hayatı zihnine, kalbine oturtmuş bir Müslüman, Allah-u Teala'nın bak dediği yerden hayata bakmaktadır. Bu bakımdan Abdullah İbni Mesud'un söylediği o son cümle bizim kafamıza daha iyi anlaşılır hale gelir. Müslümanların iyi olarak gördüğü şeyler Allah katında iyi, kötü gördüğü şeyler de Allah katında kötüdür. Yani Müslüman zaten Allah-u Teala'nın kötü dediğini kötü bilir, Allah-u Teala'nın iyi dediğini iyi bilir. Bu bakımdan ashab-ı kiramın tercihleri bizim için önemlidir. Onun da bizim için bir sünnet olma yönü vardır. Biz hem Allah-u Teala'nın kelamını, hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söz, davranış ve onaylarını, hem ashab-ı kiramın bu şekildeki davranışlarını, sözlerini kalbimize koyuyoruz. Onları din biliyor, dinimizi bunlarla anlamaya gayret ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3602. rivayetle birlikteyiz. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırırken fazla mı yoksa eksik mi kıldırdığını bilmiyorum. Selam verdikten sonra ey Allah'ın Resulü, namaz konusunda yeni bir emir mi geldi denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır ne oldu ki diye sorunca sahabe namazı şu kadar kıldın dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini bükerek iki sehü secdesi yaptı ve selam verince ben de insanım. Sizin unuttuğunuz gibi unuturum. Sizden biri namazında şüpheye düşerse doğruyu araştırsın ve selam verince iki sehiv secdesi yapsın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize örnek, unutma konusunda da örnek, unutup namazını bu şekilde tamamlama konusunda da bize örnek. Dolayısıyla Allah-u Teala ona unutturuyor, o da böylece sehiv secdesi yapıyor. Biz ümmete de böyle bir kolaylık geliyor. namazlarımızda kafa dolu oluyor bazen, kalpler başka tarafa gidiyor, kaç kıldığımızı unutuyoruz, 3 mi kıldık, 5 mi kıldık, şaşırdık. Yapacağımız şey, bir karar vereceğiz, zihnimizde beliren sayı ne, bu kadar kıldık diyeceğiz. Öyleyse sonunu da sehiv secdesiyle tamamlayacağız. Ettahiyyatü'yü okuyoruz, sağa selam veriyor, sola selam veriyor, tekrar iki kere secde yapıyor. Yeniden Ettahiyyatü salli barik Rabbena okuyoruz. En azından bu coğrafyanın insanları böyle yapıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3605. rivayet şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 şeyden hoşlanmazdı. Hazreti Abdullah'ın bir tespiti bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında beğenmediği, kızdığı 10 şeyi bize söylüyor. Altın yüzük takmaktan, kibirle izarı yerde sürmekten, paçayı yerde sürmekten, sarı renkli bir koku olan haluk sürünmekten, ağarmış saçların rengini değiştirmekten, yani siyah boyayla. Ama ravilerden Cerir dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ağaran saçların yolunmasını kastetmektedir. Yani var olan saçları, ağarmış saçları yok etme çabasını kastediyor. Azil yapmaktan, azil yapmak çocuk doğmasın diye ilişki sırasında meniyi dışarı boşaltmaktır azil. Buna benzer şeyler de aynı kapsama girecektir. Çocuktan kaçınma derdi. Muavvizatlar, sığınma ile ilgili sure ve dualar dışında bir şeyler okuyarak efsun yapmaktan. Yani insanları okumak, rukye diyoruz ya, başka kelimelerle, Kur'an dışında, başka cümlelerle ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen cümleler dışında cümlelerle insanları tip okumalar yapmaktan, nazar boncuğu takmaktan, çocuğun sütünü bozmaktan, parantez içerisinde şöyle söylenmiş, süt emziren kadınla ilişkiye girmekten, belki şöyle anlayacağız, fıkhını tam bilmiyorum, zaten kadın, kocası vefat etmiş ya da boşanmış, çocuğu var, süt emziriyor ve böyle bir dönemde evlenilmiş, bununla ilişkiye girmek belki sıkıntılı görülüyor. Ben burayı bilmiyorum. Bakmak lazım inşallah. Bir de kadınların yersiz olarak ziynetlerini göstermesinden, kadınların ziynetlerini insanların görmemesi gereken şekilde göstermelerinden ve zar atmaktan, tavla gibi zarla oynanan tüm oyunlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşlanmazlardı. Abdullah İbni Mesud bize bunları aktardı. Anladıklarımızı anlıyoruz. Anlamadıklarımızı anlayacağımız bir bilgi ortamına kendimizi yönlendireceğiz. Anlamadığımızda da bulamadığımızda da şimdilik geçip gidiyoruz. İnşallah Rabbimize bunları öğretecek diyoruz. Alim değiliz, dini çok iyi bilmiyoruz ama öğrenme gayretindeyiz. Okuyoruz, okuduklarımızdan anladıklarımız, bildiklerimiz, yaşayabildiklerimiz, yapabildiklerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Yapamadıklarımızdan dolayı Rabbimizden af, merhamet isteyecek ama araştırmaya, öğrenmeye, çabalamaya da gayret göstereceğiz. Takılıp kalmamak lazım. İşte kafaya takıyor insanlar bir sorunu. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak, falanlar böyle dedi, filanlar böyle dedi diye. Zıpla, atla, geç. Yapabildiklerini yaptığında bu mu kaldı diyeceğiz. Evet, din iman meselesi ise, yani onu atlamadığımda cennet cehennem söz konusu olacaksa üzerine duralım. Hem de günler geceler duralım. Başka hiçbiriyle kıpırdamayalım hatta. Ama konu öyle değilse devam edelim. Rabbim inşallah bizim için açacak, öğretecek ve biz öğreneceğiz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3607. rivayetle birlikteyiz. Şakik bin Seleme'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Becile oğullarından Nehik bin Sinan adlı bir adam Abdullah'ın yanına geldi. Abdullah İbni Mesud'un yanına geldi. Ve dedi ki, ey Ebu Abdurrahman, Muhammed suresinde Allah-u Teala diyor ki, min ma'in gayri asin, orada temiz su ırmakları ayeti var. Bu ayeti nasıl okuyorsun? Min gayri yasin mi? Yoksa min gayri asin mi? Nasıl okuyorsun? Kıraatı ne şekilde? Yani elifle mi, ye ile mi okuyorsun diye sordu. Abdullah, bunlar dışında Kur'an'ın kalan kısmını okuyup anladın mı ki diye dedi adama. Yani başka yerleri bildin mi, öğrendin mi de buna takıldın. Adam bir rekatte mufassal surelerin tümünü okuyorum deyince Abdullah dedi ki şiir okur gibi mırıldanarak mı? Namazın en faziletli rüknü rükû ve secdedir. Bazıları Kur'an okur ama okudukları boğazlarından aşağı inmez. Oysa Kur'an kalbe düştüğü zaman orada yerleşir ve faydası dokunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarında bir rekatte ikili olarak okuduğu nezair denilen uzunluk ve kısalık olarak birbirine benzeyen sureleri bilirim. Sonra Abdullah kalkıp içeri girdi. Alkame geldi ve yanına girdi. Alkame'ye ona Resulullah'ın bir rekatte ikili olarak okuduğu nezair denilen sureleri sor dedik. Neymiş bu sureler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okuyor? Alkame girip sorduktan sonra dışarı çıktı ve bunlar Abdullah İbni Mesud'un Musaf tertibine göre mufassal surelerden ilk 20 suredir dedi. Buradan şöyle bir konu anlayalım, geçelim Allah'ın izniyle. Elhamdülillah biraz önceki hadis-i şerifte 3605. rivayette anlamadığımız bir yer olmuştu. Şimdi bizim de cevabımız geldi böylece ikinci bir rivayet olarak. Yani bütün Kur'an'ı anladın, özümsedin, kavradın. Orada ye mi okuyacağım, e mi okuyacağım, ona mı takıldın diye kızıyor. Değilse burada yani kıraat alimlerinin, kıraat imamlarının okuyuşlarla ilgili ilim ehli olanların yaptıkları işi küçümseme yok. Bu uğraşılacak bir konudur. Onlar da uğraşacaklar. Ama insanlar yaşamak zorunda oldukları bir dinle karşı karşıya. Biz bu kitaba kul olarak yaklaşıyoruz. Sadece bir takım ilmi zevklerimizi gidermek adına değil. Ben Rabbim bu kitabında, bu ayette ne demek istiyorsun diye yaklaşacağım Allah'ın ayetlerine. O da kalbime oturacak. Yani Kur'an'ı okuyor adam ama okuduğu Kur'an onun boğazdan aşağı inmiyor. Yani kalbine değmiyor. Oysa Kur'an kalbe düştüğü zaman orada yerleşir. Kalbe girmesi lazım ve faydası dokunur. Kalbe giren Kur'an bütün bedene yayılır. Yani atar damarlardan, kılcal damarlara, vücudun tüm gözeneklerine Allah'ın kelamının sesi, tınısı, tonu yerleşecektir. Deriler bunu hissedecek, beyin bunu hissedecek, kalp bunu hissedecek, kafa bunu hissedecek, mide bunu hissedecek, ne diyeceksek. İşte bütün hayatımız, bütün organlarımız, uzuvlarımız, bütün evim, barkım, mahallerim, olduğum, oturduğum, kalktığım yerler İslamlaşmaya başlayacaktır. Yani kitabın oluşturduğu, bende oluşturduğu kimlik mutlaka önce bana, sonra etrafıma yansımaya başlayacak. Bunu anlayacağız. Ayetleri böyle okuyacağız, böyle kavrayacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3608. rivayette şöyle. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelen malları dağıtınca Ensardan bir adam böylesi bir taksimatta Allah'ın rızası gözetilmedi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ganimet dağıtımında, mal dağıtımında herhalde hoşlanmadı adam. Yani kendisine az verildi, falana çok verildi gibi gördü. Böylesi bir taksimatta Allah'ın rızası gözetilmedi dedi. Kime söylüyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a söylüyor. Adama ey Allah'ın düşmanı bu sözünü Resulullah'a bildireceğim diye çıkıştım. Bu da Abdullah bin Mesud. Gidip bunu Resulullah'a söylediğimde yüzü kıpkırmızı oldu ve dedi ki Allah Musa'ya merhamet etsin. Çünkü o daha fazla eziyet görmüş ama sabretmişti buyurdu. Medineli bir adam, tabi Ensar kimliğini taşımayan birisi aslında. Ensardan görünüyor ama biliyorsunuz Medineli olup da kalpleri başka olan kimseler de vardı. Biz bunlara münafık dedik kitabın bize öğrettiği bilgiyle. Bu adam öyle midir nasıldır bilmem ama kurduğu cümle münafıkça bir cümleydi. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını gözetmezse bir dağıtımda, bir paylaşımda kim yapabilir ki bunu? Allah adil olmazsa nerede adalet vardır ki? Allah'ın Resulünde adalet olmazsa biz adaleti nereden buluruz ki? Dolayısıyla bu adamın tarzı oldukça kötü bir tarz. Rabbim dillerimizi korusun, zihinlerimizi korusun. Haksızlık yapma ihtimali olmayan birisine haksızlık yapıyor, ithamında bulunuyor. Ve Abdullah da çok hoş bir şekilde, kovuculuk değil bu. Bir kötü cümle var, bir fasık hareket var. Allah korusun, bunun tespit edilip bitirilmesi lazım. Dedi ki, ey Allah'ın düşmanı, bu sözünü Resulullah'a bildireceğim. Bunu ben anlatacağım. Burada bir yanlışlık yaptın sen, bunu söyleyeceğim dedi. Resulullah üzüldü, öfkelendi ve ama sonra kurduğu cümle, Allah Musa'ya merhamet etsin. Çünkü o daha fazla eziyet görmüş ve sabretmişti. İsrailoğullarına niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti Hazreti Musa. Biliyorsunuz ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bana nasıl böyle davranırsınız? Yani beni kendi aranızda yaşayan birisi nasıl kabul edersiniz? Kaldı ki insan kendisi gibi olan diğerlerine bile böyle davranmaz. Kardeşine böyle davranmaz. Kaynına böyle davranmaz, bacanağına böyle davranmaz, babasına böyle davranmaz. Bu nasıl davranış? Peygamber bir de Allah adına aranızda olan birisine böyle sözler, böyle itici cümleler, ağır ifadeler olur mu? Böyle davranılır mı? Ama davrandılar İsrailoğulları ve Musa Aleyhisselam yıllar yılı onlara sabretti, çabaladı, adam etmek için uğraştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde bir eziyete uğruyor. Fakat Musa Aleyhisselam'la kendini kıyaslayarak böyle moral buluyor. Biz biliyoruz ki Allahu Teala'nın elçileri içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir rütbe var. Bu rütbe olarak Musa Aleyhisselam'dan üstte. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamber kardeşlerini hep hayırla yad ediyor. Sanki kendisinden üstünmüş gibi onlar değerlendirerek söz söylüyor. Bize de öğrettiği konu bu olsa gerek. Müslüman kendi durumunu, bilgisini bilse bile etrafındaki bütün Müslümanları şöyle görecek. Sanki kendisinden herkes daha bilgili. O sanki insanların içerisinde en cahiliymiş gibi davranacak. Kendisini büyütmemek gerekecek ve onların hareketlerini hoş görecek. Onlardan da kendisine bir yol bulacak. Nitekim Allah-u Teala Kur'an'da Peygamber aleyhisselamlar bize niye anlattı? Hem onların tavırlarından ve onların hareket sünnetlerinden, uygulamalarından, ahlaklarından bize de bir pay gelsin istiyoruz. Okuyacağız ve inşallah hem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem de Peygamber aleyhisselamların tarzları, tavırları, modelleri bizim için belirleyici olacak hayatımızda. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 3609. rivayet şöyle. Kadın bir örtü altında tenini diğer bir kadının tenine dokundurmasın. Yani aynı örtü altında vücutları birbirine değmesin. Çünkü onu kocasına niteler, anlatır ve kocası onu görüyormuş gibi aklı onda kalır. Yani iki kadın vücutlarını birbirine gösterecek durumda yaşamayacaklar. Aynı bir ortamda kalmayacaklar. Eve gider, kocasına anlatır. Şöyle bedeni var, şöyle şuraları var diye. Kocası da onu gözüyle görürmüş gibi olur ve Rabbim korusun, bir fitnenin başlangıcı olabilir. Bu ağzımızı, özellikle hanım kardeşlerimiz bu noktada ağızlarını kapatacaklar, konuşmayacaklar. Arkadaşlarını, komşularını anlatmayacaklar. Bir örtü altında duran bir hanımı ben örtülü olarak bilmeliyim. Eğer birileri bana onun vücudunun, o örttüğü yerlerin, mahreminin şeklini, şemaili, tipini anlatırsa ben bunu hayallendireceğim. Allah korusun. Öyle olunca bu fitneye girmeyeceğiz. Ağzımız böyle şeylerle uğraşmayacak diye anlayalım. Bundan dolayı öncesinde kadınlar da böyle çok da rahat yan yana bütün vücutlarını gösterecek şekilde, tenleri tenlere değecek şekilde yatıp kalkmayacak, oturup durmayacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle söyledi. 3610. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Sayyad'a rastlayınca ben sana içimde bir şey sakladım, bil bakalım nedir buyurdu. İbn-i Sayyad da duh dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defol git. Sen asla gücünü aşamazsın buyurdu. Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü izin ver de boynunu vurayım deyince hayır. Eğer o korktuğun kimse ise onu öldürmeye güç yetiremezsin buyurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle enteresan bir çocuk var. İbn-i Sayyad, annesi gibi ona Safi diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onu gözlemek, gerçekten nedir ne değildir diye anlamak adına yanına varıyor. Fakat annesi haber ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini. Efendimiz de ona diyor ki daha küçük bir çocuk bir kadife örtün üzerinde yatmakta. Ben sana diyor içimden bir bilgi tuttum. Kalbinden geçen şeyi söyle bakalım nedir? İbn-i Sayyad duruyor ve duh diyor. Böyle bir kelime. Senin içinden böyle bir şey geçti diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defol git. Sen asla gücünü aşamazsın buyurdu. Rivayette biraz eksiklik var. İnşallah başka rivayetler gelirse bunu daha geniş anlama imkanımız olacak. Ben aklımda kaldığı kadar ifade edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde Duhan suresini tutmuş. Yani Duhan suresi kelimesini tutmuş. Fakat İbn-i Sayyad sadece duh kadar bir yere ulaştı. Dedi ki Efendimiz defol git. Sen asla gücünü aşamazsın. Sahabe niye tedirgin? Yani bu kimdir? Deccal olma ihtimali var diye. Deccal böyle birisi olacak çünkü. Allah-u Teala ona farklı imkanlar verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi Hazreti Ömer'e. Ömer Efendimiz onun boynunu vurmak, yok etmek isteyince eğer bu senin düşündüğün kimseyse, korktuğun kimseyse, deccalsa bunu öldürmeye senin gücün yetmez. Buna imkan yok. Bunun görevi başkasında çünkü İsa aleyhissalatü vesselam'da. Eğer değilse, yani bu deccal değilse buna da gerek yok zaten. O da yani öldürülmeyecek birisidir diye ifade etti. Buradan benim aklıma gelen şöyle bir konu var. İbn-i Sayyad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içinde tuttuğu duhan kelimesinden duhunu bildi. Belki şöyle anlasak olur mu? Batıl bütün felsefeler, ideolojiler, dünya görüşleri hayatın içerisinde bazı hakikatleri kavrarlar. Yani feminizmin, en böyle hoşlanmadığımdan başladım. Feminizmin yakaladığı bir takım hakikatler vardır. Ama hakikatin bittiği yerde büyük bir kötülük ve batıl şer onların içine karışmıştır. Doğruyla eğriyi karıştırırlar. Materyalizmin yakaladığı doğrular olabilir. Pozitivizmin yakaladığı doğrular olabilir. Hadi dinlerden bahsedelim. Yahudilikte bir takım doğrular, Hristiyanlıkta bir takım doğrular, Budizm'de bir takım doğrular, Şintoizm'de bir takım doğrular olabilir. Yani bir bölüm kadar hakikat payı taşırlar. Sonra şer başlar. Ama bu şeytandan beri böyle değil mi? Şeytan beni ateşten yarattın, doğru. Onu topraktan yarattın, doğru. Bakın iki doğru söyledi. Sonra çıkarımını ben daha hayırlıyım. İşte burası zaten yanlış olan kesin. Bu bakımdan Deccal formatında olan tüm varlıklar, Deccalizm anlamında Allah'a karşı savaşa giren şeytanın tüm mihrakları, odakları böylesi yarım yamalak hakikatler söylerler. Hakikatin ucunu kanatırlar, gerisini getiremezler anlamında bir bölümde düşünelim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3611. rivayeti okuyalım. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kavmi tarafından dövülen bir peygamberi anlatırken yüzündeki kanı sildiğini ve ey Rabbim kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar dediğini söylerken görür gibiyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler anlatıyor. Bir peygamber anlatıyor. Kime? Ashab-ı kirama. Abdullah İbni Mesud onu izliyor bütün benliğiyle. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken biraz da canlandırıyor. Bir peygamber kavmi tarafından dövülmüş, taşlanmış, kanatılmış yüzü gözü ve yüzünü kanlarını siliyor. Resulullah da eliyle o peygamberin yaptığı gibi yapıyor ve o peygamberin ettiği duayı söylüyor. Bir yandan kanı silerken kavmine olan hiçbir kini öfkesi yok ve diyor ki Rabbim kavmimi bağışla. Bunları affet Allah'ım. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilseler böyle yaparlar mı? Benim değerimi, söylediğim sözün değerini, senin değerini ve beni gönderen sen olarak sana olan kulluğu bilselerdi böyle yaparlar mı? Diyor sanki. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde anlatıyor. Buradan da şunu anlayalım inşallah. Bizler çocuklarımıza, kendimize, komşularımıza, dostlarımıza peygamberleri, peygamber aleyhisselamları anlatmalıyız. Gündemde onlar olmalı. Başka kahramanlar, başka isimler olmamalı. Başkalarının hayatını öğreniyor yavrularımız, biz kendimiz. Başka haberler, başka bilgilerle dolu zihnimiz. Ama ashab-ı kiramı Peygamber Efendimiz peygamberler bilgisiyle donattı, onu anlattı. Kitap bunu söyledi, bunu okudular. Hayatları ona göre güzelleşti. Mevla bize de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolunda bir hayat lütfetsin. Onu izleyelim. Onun tarzını, onun sünnetini, onun hareketini, onun anlatımını kendimize rehber edinelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.